Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 31. Ayrım. 45. Annabel arabayla Fort Greene'in doğusunda Little Nassau sokağına kadar gitti. Brooklyn Donanma Tersanesi'nin yüksek vinçleri, mahallenin binalarına ve hangarlarına tepeden bakıyordu. Genç kadın, Broly'nin yolda sorduğu ve mucizeler avlusunun ne olduğuyla ilgili sorulardan hiçbirine cevap vermedi. Gittikleri yer bir cumartesi günü için tenha sayılırdı. Yazılar ve afişler duvarları ikinci bir deri gibi kaplıyordu. Açık bir tamirhanenin kapısından, içinde dans eden alevlerin yükseldiği bir varilin üzerinde, ellerini ısıtarak çene çalan üç Afro-Amerikan görünüyordu. Karşıki duvara sprey boyayla, ağzı bir fırın gibi açık bir erkek suratı çizilmişti. Annabel, fresk boyunca ilerleyip ayağını ağzın ortasındaki açıklığa koydu. Broly'ne bir göz kırpıp karanlık koridora daldı. Özel dedektif de arkasında köpeği genç kadının peşinden yürüdü. Dipteki Annabel'in çalmadan ittiği kapının üzerinde Broly'nin Mae Zappe, heykel yapımcısı ibaresini okudu. Kafasındaki sorular daha da arttı. Gri taşlardan yapılmış tavana gün ışığını süzen beyaz cam tabakalardan oluşan, fazlasıyla alçak, dar bir koridorda ilerlediler. İçerisi en az dışarısı kadar soğuktu ki Broly'nin ağzından çıkan buharı görünce şaşırdı. Duvara dayanmış dövme demirden üç ayaklı ferforje buhurdandan tütsü dumanı yükseliyordu. Annabel, koridorun ucunu kapatan, sahte sarmaşıklardan yapılmış örtüyü bir perdeymiş gibi kenara çekince Mae Zappe'nin salonuna çok daha karanlık bir mağaraya girdiler. Broly'nin Safir'in hala peşlerinde olup olmadığını kontrol etti. Yeniden önüne baktığında, kendini korkunç bir canavarın sivri çenesinin karşısında buldu. Taş dişler, derin gözler ve güçlü ayaklar. Broly'nin hemen bakışıyla insanı öldüren masal ejderini hatırladı. Bu, at büyüklüğünde bir heykeldi. Aslına bakılırsa, bütün mağara her biri diğerinden daha gizemli heykellerle doluydu. Çizgilerinin kusursuzluğunda doğaüstü bir kesinlik göze çarpıyordu. Yırtıcı ya da şaklabanca tebessümleriyle bu müzenin hidraları, çevirenin notu, yedi başlı yılan. Yılan saçlı canavarları ve ejderleri kaidelerinin üzerinde onları bu mineral katılıktan kurtaracak, sihirli dokunuşu bekler gibiydiler. Üç gölge, bu dev satranç tahtasının üzerinde dipteki tezgaha varacak bir yol bulmaya çalıştı. Safir ağzı havada, kulaklarını ensesine yatırmış, zikzaklar çizerek yürürken, sanki bu uykuya yatırılmış yaratıklardan gerçek bir tehlike sezer gibiydi. Kızılımsı kiraz ağacından tezgaha dirseğini dayamış, kara derili yaşlı kadın onları süzüyordu. Kadının gözleri fil dişi bir göle düşüvermiş iki inci tanesi gibiydi. Uzun abanoz saçlarının arasında gri perçemler koşuşturuyordu. Broly'nin, kadının 60'larında göründüğü halde çok daha yaşlı olabileceğini düşündü. "Günaydın Mae," diye seslendi Annabel, tezgahın altından iki tabure çekerken. "Bir arkadaşımı getirdim. Sana soracağı sorular var." Broly'nin yaşlı kadını selamladı. Mae'nin arkasında duvara çivilenmiş ahşap bir çekmece gördü. Çekmecenin içinde bir insan kafatası, bir şişe rom, ipler, çeşitli renklerde kumaş parçacıkları, bir de yanık bir mum vardı. Kolunda Annabel'in elini hissetti. "Buna keymis de denir. Livaları yani ruhları karşılamak için," diye fısıldadı genç kadın. Broly'nin başını salladı. Mae Zappe kapıya doğru, loşluğun içine geriledi. Broly'nin kadının bakışını hala üzerinde hissediyordu. "Hoş geldin evlat," dedi yaşlı kadın. Yandaki odaya geçip gözden kayboldu. "Kim bu kadın?" diye sordu Broly'nin. Annabel, bulundukları durumdan kaynaklanan tatmin duygusunu ustalıkla gizledi. Broly'nin etkileyiciliğinden hiçbir şey yitirmiyordu ama çevreye olan üstünlüğünden geriye pek bir şey kalmamıştı. Genç kadın birden onun eskisi kadar duyarsız olmadığını, içinde bir merak ateşinin yandığını hissetti. "Büyük annem," diye açıkladı. "Tenimin rengini ona borçluyum. Bir de gençliğimin bütün masallarını." Mae elinde bir tepsiyle döndü. Konuklarına rom ve portakal çiçeği kokulu çay sundu. Sonra gözlerini Broly'ne dikti. "Teşekkürler," dedi Broly'nin. Bütün bu heykeller çok etkileyici. Kadın ne ufak bir hareket yaptı ne de yüzünde herhangi bir ifade belirdi. "Bunları siz mi yapıyorsunuz?" diye sordu Brolin. Maya hala kıpırdamıyordu. Sonra Annabelle'le aralarında bir bakışma geçti ve nihayet yüzünde bir içtenlik ışıdı. "Bu heykeller yapılmaz. Onlar kendileri olur. Onun için bu kadar güzeller ya. Müşterilerimin arasında bu yaratıklardan birini evlerine götürmek için birer servet harcayanlar var. Bunların koruyucu kanatlarından yararlanabilmek için ne gerekirse ödemeyi hazırlar." Atölyeye sessizlik çöktü. "Maya, şimdi bunun sırası değil," diye araya girdi Annabelle. Yaşlı kadın başını sallayarak onayladı. "Haklısın. Pekala, sorularını sor bakalım evlat. Acelen olduğunu görüyorum." Brolin derin bir soluk aldı. Annabelle'e baktı. "Bana mucizeler avlusundan bahsetmenizi istiyorum. Annabelle bu konuyu bildiğinizi söyledi." Maya fincanından bir yudum içmeden önce kalın dilini dudaklarının üzerinden geçirdi. Uzaklaştı ve tezgahın gerisindeki etajerlerin hemen her tarafına konulmuş mumları yakmaya başladı. Kızılımsı parıltı genişleyerek güven verici bir kozaya dönüştü. "Neden öğrenmek istiyorsun?" diye sordu Brolin'e. "Bilmek zorundayım. Birini bulmam gerek ve yolu oradan geçiyor." "Öyleyse bu kötü biri ya da ölü." Yaşlı kadın başka hiçbir açıklamada bulunmadan bir torba un alıp soğuk betonun üzerine yaydı. Öteki eliyle çemberler, çizgiler çizerek beyaz unun üzerinde karmakarışık bir sembol oluşturdu. Annabelle Brolin'in kulağına eğilerek fısıldadı. "Buna veve denir, yani Liva'nın sembolik resmi. Bunun koruyucu bir sembol olduğunu sanıyorum." "Hey, yüzüme sanki sizi uyarmamışım gibi bakmayın." Atölyenin içinde bir yerde Safir ürkek bir ses çıkardı ve koşarak gelip yeni sahibinin bacaklarının arasına sığındı. "Ne var dostum, ne istiyorsun? Bu heykellerden korktun mu yoksa?" Köpeğini okşarken hayvanın korku dolu ürpertüsünü hissedince Brolin'in neşesi kayboluverdi. Bütün heykelleri görebilmek için farkında olmadan taburesini biraz ileriye itti. Birden heykellerin duruşundaki bir ayrıntı yüreğini dağladı. Hepsi de yüzlerini ona dönmüşlerdi. Onu gözlüyorlardı. Daha da sarsıcı olanı buraya girerken bu ortak noktaya hiç dikkat etmemesiydi. Oysa daha odaya girerken bu ayrıntının gözüne çarpması gerekirdi. Yaşlı kadının takıntılarından biri. Eserlerini kendine çeviriyor. Safir'i kararlı bir elle sakinleştirip biraz daha rahatlamış olarak dirseğini kiraz ağacından tezgaha dayadı. "Kötü ruhlara inanır mısın evlat?" diye sordu yaşlı kadın. "Hayır, üzgünüm." "O zaman değişmeye hazırlıklı olmalısın. Çünkü eğer oraya gideceksen, onlarla karşılaşacaksın. Hem de bir sürüsüyle." "Nereden bahsediyordu?" Kadın tiz bir sesle kıkırdadı. "Gelip mucizeler avlusundan bahseden sensin. Bana ne olduğunu anlatın." Maya ellerini yoğun saçlarına daldırdı ve perçemleri yarasa kanadı gibi açılıncaya dek kollarını kaldırdı. "Mahvoluş." Kollarını biraz daha açınca saçları yumuşak sürtünmelerle döküldü. "İnsanın bütün kötülüklerinin buluştuğu yer orasıdır," diye devam etti. "Bütün paryaların bir araya geldiği, bütün sapıklıkların hayat bulduğu, kötü olan her şeyin satın alındığı bir yerden bahsedildiğini hiç duymadın mı? İşte mucizeler avlusu orası. Sapıklığın gizli sığınağı, masumların kanıyla beslenenler için bir yer. Bu kent lanetlenmiş ruhlar için kraliçe ise, o zaman mucizeler avlusu da kentin yüreği, melunların tahtı olmalı." Yaşlı kadının kollarındaki tüyler diken diken oldu. "Oraya gitmek istersem, ne yapmam gerekir?" diye sordu Brolin. Annabelle kafasını salladı. "Bu bir efsane." "Hayır, gerçek," diye öfkeyle torununun sözünü kesti Maya. "Söylentinin ne dediğini dinlemiyorsun. Anla, artık dinlemiyorsun." Arkalarında küçük bir heykel yüzüstü devrilip ikiye bölündü. "Görüyorsunuz, rivaları rahatsız eden konular var." Brolin gözlerini heykel parçalarına dikti. Yukarıda, heykelciğin daha birkaç saniye önce durduğu minicik bir çıkıntı gördü. Heykelin kaidesi fazla geniş olduğundan pek dengeli durmuyormuş diye kendini rahatlatmaya çalıştı özel dedektif. Bir metro vagonunun ya da yoldan geçen bir arabanın titreşimi onu oradan düşürmeye yetmiş olmalı. O lanetli yere gitmeyi neden istiyorsun diye sordu Maya. Rolin sözcüklerini dikkatle seçmeye özen gösterdi. Genç bir kızı kurtarmak istiyorum ve onu elinde tutan canavarın o avlunun sapıkları arasında yaşadığını sanıyorum. Eğer o mekanı bulmanın yolunu biliyorsanız lütfen söyleyin. Maya dua eder gibi iki avucunu yüzünün önüne kaldırdı. Bunu gerçekten istiyor musun? Brolin kafasını salladı. Çenesi kasıldı. Bana sana ulaşabileceğim bir numara ver. Neler yapabileceğime bir bakayım dedi yaşlı kadın. Sanki pişman olmuşçasına. Brolin otelin telefon numarasını yazdı. Mumların alevi tezgahın üzerine kafasının gölgesini çiziyordu. Maya elini bu gölgenin üzerine koydu. Umarım güçlüsündür diye uyardı özel dedektifi. Yüreğinde saftır. Çünkü karşılaşacağın iblisler çok kuvvetli olacak. Ve en ufak bir zaafını sezerlerse ruhunu yerler. Gözleri parıldıyordu. İşte böyle dedi. Sanki Broly'nin gölgesini kapmak istermiş gibi birden yumruğunu kapatarak. Yüzünün altındaki bir mum söndü. 46. Brolin ve Safir akşam yemeğini otel odasında yerken, özel dedektif yeni yoldaşını giderek daha çok beğeniyordu. Pencerenin ötesinde, bütün New York çelikten bir çam ağacının üzerindeki sınırsız bir taç gibi parıldıyordu. Brolin ellerini sık sık yemek tepsisinin yanına bırakılmış, tahta boncuklu tuhaf tesbihte gezdiriyordu. Annabel bunun bir pven olduğunu söylemişti. Kötü ruhları kovduğuna inanılan çok değerli bir şey. Ayrılırlarken Maya zepe vermişti tesbihi. Artık Rachel Foley'i ya da ondan geriye kalanları, tabii eğer o vagondakilerden birisi değilse, bulabilmesi için tek yol, ejderha heykellerinin arasında yaşayan, yaşlı bir eksantrikten geçiyordu. Ne tuhaf bir kadın. Aslında Brolin'i daha da rahatsız eden, Annabel'in vudu yöntemleri hakkındaki bilgisiydi. Çünkü söz konusu olan buydu. Maya sonunda saçlarını vudu hizmetkarlarının sembolü olan kırmızı bir eşarba sarmıştı. Annabel, işin içine girmeden büyük annesinin inançlarına büyük saygı gösteriyor, kent mitoslarına kuşkulu bakışı da kendinde hiçbir mistik yan olmadığını kanıtlıyordu. Joshua cama yaklaştı ve gecenin mavimtırak loşluğunun kararttığı avluya baktı. Genç kadın için bir şeyler hissediyor muydu? Herhangi biri için bir şey duyuyor muydu? Elini soğuk camın üzerine koydu. Bir dostluk embriyosu. Olsa olsa uzun vadeli bir suç ortaklığı. Kafasını salladı. İşte o zaman ülkenin öteki yakasına, Portland'a döndüğünde Annabel'le yazışmaya karar verdi. Akşam gün batımında genç kadının yalnızlığını biraz daha az hissettirecek arkadaşça mektuplar. Başka bir yalnızlığın paylaşılması. Elinin ayası pencerenin üzerinde belli belirsiz bir iz bıraktı. Brolin, akşamı, otelin barında White Russian'lar içerek ve şişelerin üzerindeki televizyona bakarak geçirdi. New York Post'un daha önce de yayımladığı kurban fotoğraflarını izlerken neredeyse sandalyesinden düşüyordu. Televizyonun sesinin açılmasını istedi. Özel ajan Warren'ın resmi açıklaması. Her iki olayın birbirleriyle bağlantılı olduğu düşünülmekle birlikte bu ilişki hakkında fazla bir bilgi yok. Skylands'te bulunan ceset sayısı daha kötü olasılıkları da akla getiriyor. Buradakiler bir mezarlıktan bile söz ediyor. Bütün bunlara ek olarak FBI elindeki bütün imkanlardan yararlanarak. İşte bu kadar. Sonunda FBI oyuna katılmıştı. Brolin'in aklı öfkeden kudurmak üzere olduğuna inandığı Annabel'e gitti. En iyi ihtimalle FBI, NYPD'nin yardımını isteyecek. Annabel'le arkadaşları soruşturmayı bu kez federallerin buyruğunda yürüteceklerdi. Yoksa gelişmeleri uzaktan izlemek zorunda kalırlardı. Alkol görüntüleri çevirip döndürmeye başlayınca, Brolin, yelekli ve takım elbiseli, gözlüklü iskeletlerin birbirlerini kutladıklarını gördü. Ağzı kurumuştu. İçkinin etkisine yenik düştü. Odasına çıkıp soyunmadan uykuya daldı. 47. Annabel yatağına uzanmış öfkesini boşaltıyordu. 2 saat boyunca köpürmüş, sonunda da öfkesini şınavlardan ve karın kaslarından çıkarmıştı. Enerjisi tümüyle tükenmiş bir halde tavana bakıyor, soluklarını düzene sokmaya çalışıyordu. Jack Dyer aramış, haberi o vermişti. FBI onları tümüyle devre dışı bırakmıyordu, tam tersine New York'ta FBI'yı onlar destekleyecekti. Özetle, boyunlarına tasma geçirilmişti artık. Telefondayken, Annabel Taylor'a, Brolin'den ve onun Bob'la ilgili bütün düşüncelerinden söz etti. Taylor onunla tanışmak istiyordu. Annabel, kelimelerin ötesinden, inatçı polis Taylor'ın ağzındaki parçayı bırakmaya niyetli olmadığını anladı. Devam edecekti. Uyku zamanı geldiğinde, bütün o iskeletlerin boş göz çukurları, basit bir federal notun unutturamayacağı kadar ağır çekiyordu. Her gün gözlerinin önündeki bütün o fotoğraflar, bütün o hayatlar. Her şey başlayalı bir hafta olmuştu daha, oysa hepsine de sanki o insanları yıllardan beri tanıyorlarmış gibi geliyordu. Annabel ve Jack, özel dedektifle ertesi gün buluşacaklar, ona bir anlaşma önereceklerdi. Endişesi arttıkça, kurumuş ter de genç kadının cildini çekiştirmeyi sürdürdü. Jack'in, Shapiro'nun evinde neler olduğunu anlamasından çekiniyordu. Bu konuda onunla konuşmaktan, susmaktan korkuyordu. Ayaklandı. Elbiselerini bir sandalyenin üzerine bıraktı. Sadece ufacık bir külotla kaldı. Işıklandırılmış Manhattan'ın görkemli manzarasının önünden geçip banyoya girdi. Duşun musluklarını çevirdi, sonunda bütünüyle soyundu. Aynanın karşısında vücudu gözüne her zamankinden daha diri göründü. Kalçasının üzerinde yaşayan deniz atı, olamayacak kadar uzun kuyruğunu genç kadının kıçının kıvrımlarına uydurarak bakışını iade etti. Dövmeyi ilk gördüğünde Brady'nin gözlerindeki neşeli parıltıyı hatırladı. "Benim deniz kızı, güzelliklerinin çukurunda deniz ejderhaları barındırıyormuş," demişti gülerek. Bir elini dümdüz karnının üzerine koydu. Kasların narin çizgisi aldığı her solukta titreşiyordu. Kocasının çocuğunu taşıyamayacaktı. O ünlü ayrıcalığı, artık imkansızlaşmış o ayrıntıyı, karnında acı verici bir yara gibi taşıyordu. Gözyaşlarının taşacağını hissederek, aynanın önünden ayrılıp duşun altına girdi. Sıcak buhar hemen onu sarmaladı. Suyun altında uzunca bir süre kaldı. Duşun sarılışının güçlü, gerginlikleri çözen, düğümleri parçalayan yakıcı ısırışının keyfine vardı. Kendini zorlayarak önemsiz şeyler düşünmeye çalıştı ve bütün dikkatini kara ve karın kenti koruyan pelerinine verdi. Öylesine yoğun düşündük ki ürperdi. Birden onu kucaklayan soğuk hava akımını hisseder gibi oldu. Duştan çıktığında bütün banyoyu Londra'nın sisinden de yoğun bir buhar kaplamıştı. Annabel kendini bir an bir bulutun yüreğinde düşledi. Hızla kurulandı. Ve buharı çıkarmak için banyonun küçük vasistasını açtı. Bir havluya sarınıp salona geçti. Turşulu bir sandviç hazırlayıp ışıkları söndürdü ve odasına döndü. Kablolu televizyon hala çok sevdiği o eski siyah beyaz filmlerden birini gösteriyordu. Tepsiyi yatağın üzerine bırakıp havlusunu yere attı. İşte onu o anda gördü. Bacakları titremeye başladı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 292. Devamı 32. ayrımda.